Ayrım 19.
Gözleri kapalı Safter'in şarkısına katıldı. Sarhoşların şarkısı yavaş yavaş salona yayıldı. Sıcakla birlikte merdivenlere tırmandı, günah odalarının içine kapı altlarından sızdı, kapağı açık kömür sobalarına girdi, kurum dolu bacadan gecenin ortasına süzüldü. Gecenin sıcağında buharlaştı, eridi. Yoldan geçenlerin elbiselerine, ruhlarına sindi. Otomobillerin açık pencerelerinden girdi. Şoförlerin derilerinin altını işledi. Şoförler ellerini radyolarının düğmelerine uzattılar. Hafif müziği kapayıp Arap istasyonlarını aramaya başladılar. Şoför Emrullah derisinin altına şarkının girdiği yeri, orta parmağının direksiyon sallamaktan sertleşmiş eklemini hafifçe kaşıdı. Hafif bir zehirlenme. Aynı parmakla gözünü kaşıdı. Aynı parmakla başını kaşıdı. Sarhoşların şarkısı kelebek camından dışarı uçtu. İçerlemişti. Beni Arap müziğiyle karıştırıyorlar diye söylendi. Yayalar için yanan yeşil ışıktan yararlanarak karşıya geçti, yükseldi. Hastayım, yalnızım oldu ve kapanmakta olan bir meyhanede İstatistik Umum Müdürlüğü kaleminden emekli Niyazi Bey ile tombalacı Akif'in fasılındaki peltek güfteye karıştı. Kapanan köpengin pasta aralığından sıyrılarak asfalta çıktı. Elinde çanta radyo taşıyan bir işçinin omzuna kondu, yorulmuştu. Şehrin fakir mahallelerinden birine giden çamurlu bir otobüse bindiler. Eski otobüsün homurtuları arasında bir süre sesi duyulmadı. Işıklı yolları geride bıraktılar. Sarsıla sarsıla tozlu yollarda ilerlemeye başladılar. Sesini biraz yükseltti işçinin radyosunda. Bu yollara, bu toza, bu sıcağa başka türlü dayanılmazdı. İşçiden bir durak önce indi. Ters taraftan gelen başka bir otobüse bindi. Biletçiyle oturup iktidara yaranmaya çalışan bir işçi gazetesini ilanlarına varıncaya kadar okudular. Sonra hızlandı, apartmanlara girdi. Demokrat Ahmet Bey'in evinde bir senfoniyle bir popüler müzik arasında dinlendi. Bazen High Fidelity oldu, bazen Mono. 78 devirli parlak kollu bir gramofonda bile çalındı bir kere. Elle kurulanlarda. Bir ara yolunu kaybetti. Sormak için bir karakola girdi. Sıcakta parmak izleri kötü kötü kokuyordu. İstediği şarkıyı çalmayan seyyar çalgıcı Tamburi Arif'e sözle ve fiilen tecavüz ettiği iddiasıyla daktilonu tıkırtısına kaptırdı kendini. Tuşların tıkırtısı, Arzu'nun tıkırtısı, rahmetli Mehmet Akif, Seyfi Baba, sen bir garip çingenesin, Arif Baba, kendini sokağa attı. Peşin iki tane uzun saçlı, kırmızı ceketli genç takıldı. Armonize edilmemek için var kuvvetiyle kaçtı. Gece yarısı olduğundan kapalı duran demir kapının üstünden açtı. 3 numara, 12 numara, 28 numara kapıyı yumrukladı. Aceleden muşambanın üstünde kaydı, duvara çarptı, sarhoşların arasından güçlükle yer açtı kendine. Sendeledi, yere düştü, telaşla kalktı. Turgut oradaydı, bir adım mesafede. Göğsüne yaslandı, başını omuzuna koydu. Bir kedi gibi süründü, yaltaklandı. Nefes nefese ama emin ellerdeydi. Turgut terliyordu. Gürültülerinin dışarıdan duyulmaması için pencereleri açamıyorlardı. Kuru bir sıcak vardı. Susuz ve buzsuz içilen konyak da kurutuyor, kavuruyor, yakıyordu. Bulantı vereceği endişesiyle su içilmiyordu. Söylenen şarkılar da boğazlarındaki son ıslaklığı almış götürmüştü. Safter'in sesi çatallaşmıştı, kulakları tırmalıyordu. Turgut iki Safter, üç Safter, dört Safter birden duyuyordu. Şarkı en olmadık yerde kesiliyor, susuzluk, nefessizlik, bitkinlik dolu iç çekmelerden sonra kırılıp dökülerek devam ediyordu. Sıcak peşlerini bırakmıyordu. Turgut önce ceketini, kravatını çıkardı. Alaca karanlıkta birleşen şekilsiz eşya yığınının içine bıraktı. Biraz susalım, bir pencere açalım. Sıcak hava içeri doldu. Ağlayan kızın gözyaşları kurumuş, tuz yüzünden garip ışıltılar yansıtıyor, kızıl ışıltılar. Yapışkan, az sulu ter vücutları pişiriyor, yanma dayanılmaz bir hal alıyor. Dayanmak gerek, daha bütün kozlar oynanmadı, son çıkış yapılmadı. Safter, sen kimsin Safter? Diliyle damağını ıslatmaya çalışıyor, tükürüğünü yutuyor, faydasız. Eski bir kumarbaz efendim, efendim, efendimiz, efendimiz. Efendimiz yorgunlar. Efendimizin canları sıkılıyor. Sıcak efendimizi bunalttı. Efendimizin sağlığını içiyorum. Sarayımızın içine sokulmaya cüret eden bu menhus sıcak kanımızı kurutuyor. Beynimizin suyunu buharlaştırıyor. Kullarımıza istediğimiz gibi hizmet etmemizi engelliyor. Muhafızlar, kim soktu onu buraya? Ülkesinde güneş doğmaz kralımızın odasına çıkan yorgun merdivenlerin mermerlerini hangi ışık kızdırdı? Bir zamanlar duvarlarının dibinde dalgaların oynaştığı bu sarayı kim getirdi bu bozkırın ortasına? Kim icat etti sıcağı? Efendimiz, efendimiz. Efendimizin başına güneş geçti galiba. Hayır, ışık istemiyorum. Kapansın ağır kadife perdeler. Kimse içeri alınmasın. Tombalacı mıydın Safter? Bütün kabahat sıcaktı. Düşmanın sıcak çöllerden gelmesi, savaş alanının şartlarına daha kolay uymasını sağladı. Mermerden yansıyan ışığa bile dayanamayıp sarayın içinde şemsiyeyle dolaşan soylularımız birer birer kırıldılar. Bizi sıcak yendi. Sonunda tombalacı da olduk efendim. Önceleri büyük kumarlar oynardım. Büyük kumarlarda bulundum. O zamanlar iskambil. Demek eskiyen kumarbazları kırpıyorlar sonunda. Sonunda efendimiz. Hayır, istemiyorum. Bana iyi haber getirin. Ölümden, yenilgilerden bahsetmeyin. Nöbetçiler, bu adamı dışarı çıkarın. Çürümüş et kokuyor. Sıcak yüzünden efendimiz. Çok uzun yoldan gelmiş. Elbiseleri tozlu, havayı dolduruyor. Nefes alamıyorum. Pencereleri açın. Duvarları yıkın. Efendimiz nefes alamıyorlar. Bir elleriyle şemsiyelerini tutmaya çalışırlarken öteki elleriyle kılıçlarını nasıl sallayabildiler? Işığı görünce pencereye uçan, cama yapışan sinekler kadar da dayanamadılar mı? Tesbih böcekleri gibi kıvrılıp ölüverdiler efendimiz. Borular çalınsın, halka haber verilsin, yağmur duasına çıkılsın. Ayağa kalktı, gömleğini çıkardı, kapının yanındaki askıyı itinayla astı. Karanlıkta el yordamıyla bir iki kapı tokmağı tuttu. Tuvaleti kokusundan buldu, ışığı yaktı. Lavabonun içine başını soktu, suyu açtı. Kurulanmadan salona döndü, yere oturdu. Kapıda gözcülük yaptığında oldu mu? Bana ince elbiseler getirin. Seyrek dokunmuş kumaştan olsun. Gözeneklerinden hava girsin tenime. Tüylerimi bir çayır gibi dalgalandırsın. Hiç esmiyor efendimiz. Büyük yelpazeler getiriniz. İki adamın taşıyamayacağı kadar büyük yelpazeler. Mısır resimlerindeki firavunlara tutulanlar gibi geniş, hafif tüylü. Dikişler tenimi yakıyor. Dikişsiz beyaz elbisemi getirin bana. Hay Allah kahretsin. Bu sıcakta yalnız esmerler imparatorluk edebilir. Bütün krallar akraba olur dediler. Hepsi de Tanrı'nın oğulları. Beni bu sıcak ülkenin prensesiyle evlendirdiler. Oysa ben sarışınım. Buzlu çöllere alışkınım. Olrik, Olrik! Bir şeyler yapmak gerek. Yoksa bu yenilginin suçunu bana yükleyecekler. Oysa güneşe sıcağa yenildik hepimiz. Erkete demek istiyorsun beyim. Erketelik de yaptım. Bize usulüne uygun bir kumar oynatabilir misin Safter? Başıyla odadakiler işaret etti. Bu kadroyla bir şeyler yapılabilir bana kalırsa. Sen bu oyunun adabını, erkanını bilirsin herhalde. Abdülhak Hamid. Sıcak konusunda bir şiir söyle. Bütün raconunu bilirim beyim. Sen meraklanma. Dediğini anladım ben. Safter eski günlerini yaşatacak sana. Orta oyunu gibi bir şey olacak desene. Evet Allah. Sen üzülme. Hey, boyaya boyandık biz. Allah selamet versin. Sadi Bey'in tiyatrosunda mezarcıyı bile oynadım ben. Vücudunu dikleştirdi. Bir kazma, bir de kürek, bir de ölü gömülecek. Ölülerimizi savaş alanından toplamayı başardık mı? Halk ölülerini istiyor. Kokudan kimse yaklaşamıyor efendimiz. Efendimiz Hamlet. Turgut belinden hayali bir kılıç çekerek Safter'e hamle yaptı. Safter eliyle masaya tutundu. Sonra yavaşça aşağı kaydı. Elleriyle göğsünü kapayarak bağırdı. İhanet! İhanet! Turgut koştu, ışıkları yaktı. Kadınlar, müşteriler gözlerini kırpıştırdılar. Gözümüze geliyor, dayanamıyoruz. Karanlık! Turgut ışıkları söndürdü. Gene yere oturdu. Kollarıyla arkaya dayandı. Gözlerini Safter'e çevirdi. Başına boşalttığı sular kuruyor, yüzünde hafif bir serinlik dolaşıyordu. Efendimiz biraz daha iyi hissediyorlar mı kendilerini? Demek savaşırlarken güneş gözlerine geliyordu. Evet efendimiz. Doğru dürüst görememişler düşmanı. Kılıçların ışıltısı gözlerini kamaştırmış. Her yer beyaz görünmüş gözlerine. Beyazdan kör olmuşlar. Karda dolaşan insanlar da böyle olurlarmış diyorlar Olrik. Doğrudur efendimiz. Karda güneş gibi yakarmış. Her şeyi duyuyoruz, hiçbir şey bilemiyoruz. Bu duvarlar arasında kapandık kaldık. Savaş diyorlar, öldüler diyorlar, halk diyorlar. Ne biçim şeyler bunlar? Rivayetler dolaşıyor, sözler geliyor kulağıma. Hep bir yerlerde bir şeyler oluyor, biz bilemiyoruz Olrik. Hep anlatıyorlar, söylüyorlar, naklediyorlar. Bir gün hiç beklemediğim bir sırada kapı bir tekmeyle açılacak. Tanımadığım insanlar da olacak içeriye. O anda büyük bir ihtimalle sen de yanımda olmayacaksın. Muhafızlar da öldürülmüş. Kağıt mı zar mı Safter? Hem kılıç hem demeç kullanıyorlar. Olrik ya da Osric gibi bir isimdi. Demek iki silahı birden kullanıyor. Ben o anda sıcaktan bunalmış, yarı ölü tahtıma uzanmışım. Bu düşüncelerle kendinizi yormayın efendimiz. Nasıl rahatsız olmam Olrik, yoksa Osric miydin? Sıcak beynime vurdu, her şeyi bulanık hatırlıyorum. Bu akşam sarayda bir oyun oynanacak. Kumarcı için her oyun birdir. Yalnız beyim belirli oyunlarla şöhret yapmış namlı kumarcılar vardır. Meraklıları o oyunlarda böyle kumarcılardan çekinirler. Gene de dayanamazlar. Hep o oyunu oynamak isterler. Telaşlı olduklarından, kumarcının şöhretiyle kulakları dolu olduğundan her zamanki oyunlarını oynayamazlar çok kere, yenilirler. Kumarcının şöhreti de gittikçe artar, baş edilmez böyleleriyle. Tokatlı bir poker İbrahim vardı. Turgut kalktı, gene lavaboya gitti. Kumar sözü iki müşteriyi ilgilendirmiş olacak ki Safter'in yanına yaklaştılar. İlk defa görüyorlarmış gibi tepeden tırnağa süzmeye başladılar onu. Son hiçbir şey söylemeden ceketlerini çıkardılar, cüzdanlarını pantolonlarının arka cebine aktardılar. Susarak Safter'i incelemeye devam ettiler. Bir tanesi oldukça uzun boyluydu. Bıyıkları dudağıyla burnunun arasını kaplıyordu. Kendine güvenen bir duruşu vardı. Gene de küçük siyah gözlerinde belli belirsiz bir endişe okunuyordu. Kocaman altın bir yüzükle kaplı işaret parmağını Safter'in karnına doğru uzatarak "Sen mi oynatacaksın kumarı?" diye sordu. Turgut başından sular akarak geldi. Boynundan sızan sular fanilasını ıslatıyor, kirpiklerinin çevresindeki damlalar gözlerini aydınlatıyordu. "Ben kumarı efendice oynatırım. Sen de buna dayanacak yürek var mı? Asilzadeler bu ülkenin soylu fidanlarıdır. Orada güneşin altında kuruyarak çürüdüklerini düşündükçe içim bulanıyor. Korkuyorum Oldik. Bu lanetin üzerime bulaşmasından korkuyorum. Soytarım nerede? Gözdelerimi, silah şöylerimi çağırmaktan korkuyorum. Ya birdenbire pis kılıklı, ter kokan serseriler içeri dolup da beni öldürmeye kalkarlarsa? Ordunuzun başında bulunsaydınız söylentilere yer kalmazdı efendimiz. Bu sıcakta mı Oldik? Hem ben kan görmeye dayanamam, bayılırım. Onların bu kızgın güneşin altında nasıl öldüklerini düşünemiyorum. Ölüler için sıcak da soğuk da birdir, duymazlar efendimiz. Söyleme Oldik, fena oluyorum. Bütün vücudumu soğuk bir ter kapladı. Güneş batıyor efendimiz. Nöbetçiler, nöbetçiler nerede? Turgut silkindi. Her şey yavaşladı sıcaktan. Bu sarayda bir kötülük hazırlanıyor. Sıcak hainlerin kokusunu burnuma getiriyor. Tevfik Fikret, kış şiirleri söyle. Yüreğim kızdı, kafam kızdı. Kar altında biçareler, soğuk düşünceler, ete değen çeliğin serinliği, zavallı ruh. İşlediğin günahlar ne kadar büyük ki gecenin bu saatinde dolaşıyorsun. Nereden gelip nereye gidiyorsun? Turgut kumar hazırlıklarını gözden geçirdi. Salonun ortasında yere bir yaygı seriliyordu. Çarşaf gibi şey. Metin koltuğun arkasına başını dayamış uyuyordu. Tepedeki ışık yakıldı. Tavanda uyuyan sineklerin birkaçı kımıldadı. Beyaz örtünün üstünde bir süre tembelce dolaştılar. Bir pervane sırtüstü yere düştü. Adamlar örtünün çevresinde bağdaş kurup oturdular. Kadınlar oturdukları yerden onlara merakla bakıyorlar. Herkesin yüzü ciddi. Safter zarları çıkardı, avucunda salladı, avucunu kapattı, Turgut'a döndü, işaret bekledi. En yakın arkadaşımı kaybettim Oldik. Kimse anlamamalı bunu. Başları ağrıyor. Sizlere katılamadıkları için üzgünler dersin. Siz başlayın, ben belki sonra katılırım. Yarım saatten fazla oynamak yok. Elinin tersiyle alnına biriken terleri sildi. Çok sıcak bir gece, rahmetli. Toplantıyı canlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Biraz sonra şerefinize Safter'in idarelerinde neşeli bir barbut başlayacak. Elini cebine attı. Bir yığın buruşuk kağıt para çıkardı, avucunda sıktı. Safter'e top halinde uzattı paraları. Bir arkadaş için, benim hesabımı oyna. Safter parayı öylece önüne koydu. Kral eğleniyor. Bu gece bütün saraylılar benim için eğlensin. Şarap su gibi aksın. Havai fişekler atılsın. Mantar tabancaları patlatılsın. Fener alayları düzenlensin. Sokaklarda tepinilsin. Sular idaresine haber verilsin. Bir gecelik bütün havuzlara su aksın. Renkli ışıklar yakılsın. Fıskiyeler göklere yükselsin. Marangozlar ucuz tarafından hemen zafer takları kurusunlar. Elektrikçiler renkli ampullerle donatsınlar takları. Muhafız alayından sağ kalanlar toplansın. Bir geçit resmi düzenlesin. Grant Mama seslendi. Mustafa'ya benden 15 lira. Oldu. Bu gece bütün talih oyunlarına izin verilsin. Polisler halkın taşkınlığına göz yumsun. Ozar kesik. Dübeşe atıyoruz. Bütün yüzler gerilmiş, bütün yüzler Safter'in elinden çıkacak zarlara dikilmiş. Mustafa uzun boylu müşteri bıyıklarını kaşıyor. Kısa boylu arkadaşı da kumarda kişiliğini bulmuş, önündeki paraya bakıyor, hesaplıyor, çevresini inceliyor, elini uzatıyor, elinin tersiyle zarları itiyor. Gene kesik. Safter'in yorgun yüzünde hiçbir çizgi kımıldamıyor. Uzanıyor, zarları alıyor, zarın atılmasını uzatıyor, Turgut'a dönüyor. Bunlar acemi diyor. Zardan korkuyorlar. Ey zavallı ruh, talihini dene bakalım. Alnına konan bir sineği kovdu. Sinekleri hiç sevmezdi rahmetli. En çok mavi sineklerden nefret ederdi. Ortaokuldayken bir gün gene böyle sıcak bir yaz gecesi gene bu şehirde Vahit Beylerin ortanca oğlu tıp talebesi ve sonra fakülteyi bitiremeyerek radyo acentesi olan ve küçükken tutulduğu kuş palazından kurtulmak için yarılan boğazında uzun bir yara izi taşıyan Esat ve daha sonraki yıllarda yaşadığı sefih hayatın kefaretini veremden ölerek ödeyen Jack ve Saffet abi arasında yapılan bir sinek yarışını anlatmıştı. Mavi sineklerin kanatları koparılıyor. Kırmızı el işi kağıtlarıyla kaplanmış tavla zarı büyüklüğündeki karton arabacıklarla ipliklere bağlanıyordu. Zavallı hayvanlar. Sonra bu küçük atlı küçük arabalar yeşil çuha kumar masasının bir ucuna sıralanıyor. Süpürgeden koparılmış ince sarı kamçılarla kanatsız sinekler dürtülüyor. Hayvancıklar şaşkın telaş içinde arabacıkları çekiyorlar. Dubara, kaybettin. Ufak müşteri sevinçle zıpladı. Zar hakimiyetini kaybettin. Turgut kızlardan birine yaklaştı. Ne kızı? Anasının kızı. Bir sokak fotoğrafçısının çektiği resim gibi soluktu bu kız. Bal mumu kaplı bir ten, düz göğüsler. Meslekte pek makbul sayılmamalı. Ufak tefek bir şey. Acaba Selim Metin'i beklerken böyle birinin yanına mı oturdu? Ürkütücü bir yanı yok. Oturmuş olsaydı, çıplak ayaklarına plastik terlikler giymiş. Deri olmaz tabii, her şey sahte olmalı. Selim bir kitapta okumuştu sanıyorum. Yazın güneşte yanamazlarmış. Müşteriyle çıplak yatarlarken memeleri ve karınları aynı renk görünmesin diye. Ne kadar tartışmıştık, meslek midir değil midir diye. Kızın kolunu tuttu. Fare gözleriyle baktı kız. Ürkek hem de küstah. Çekingen mi? Hayır, cahil. İnsanlığa cahil. Daha biçimsiz, daha uydurma kadınlarla düşüp kalkarlardı arkadaşları üniversitede. Bir kadın elde etmenin gururundan olacak. Biçimli küçük bir burnu var. Kaşlarını da almamış. Gözlerden ve burundan anlayamazsın bunları zaten. Ağız ele verir bunları, bir de eller. Bütün çirkinlikler, bütün vahşet, insanı donduran bütün sahtelik ağzın kıvrımlarında barınır. Peki gözler ne ifade eder? Erkeklerin beklediklerinin tersini. Bir insan tarafları olmalı. Küçük burjuva kadınlara özenirler muhakkak. Onlar gibi hürmete şayan olmak isterler. Yoksa sol ellerinin yüzük parmağına neden alyans taksınlar? Fakat bazı erkekler, özellikle şoförler, hemen anlarlar kimliklerini bunların. Onlar istedikleri kadar hanımefendi tavırlarıyla kırıtsınlar, arkalarından sıfatlarını yapıştırıverirler. Amansız dünya. Konuşmadıkları zaman da Selim gibi erkekler onlar için bir takım hayaller kurabilirler. Bu çelimsiz kızın elleri ne kadar büyük ve kaba. Geldiği sınıfın işaretini taşıyor. Neyse, yüzük takmamış. Henüz aşağılık duygusuna kapılmayacak kadar genç. Milyonlarca erkek için ne büyük bir nimet. On binlercesi için de değil. Kazanılması kolay bir zafer. Kaç kere geldim böyle yerlere? Bir iki kere. Diz kapakları da zavallıdır. Onu memnun etmek kolay olmadı. Fakat erkekler de ne kadar kaba ve anlayışsızdır. Kadınlar da öyledir. Erkekler de öyledir. Kadınlar da öyledir. Sonu yok bu gidişin. Kız Turgut'un yüzüne baktı, gülümsedi. Onlardan farkımızı anlamazlar ki. Onlar diye bir şeyi nereden bilsinler? Hükümetçe bizim gibilere nişan verilmeli. Bana verilmeli. Metin'e verilmemeli. Burhan'a verilmemeli. Neden mi? Bilmiyorum. Bakışlarını beğenmedim. Sınıfta Selim'le birlikte en cana yakın öğrenci seçtiğimiz Osman bile sonradan yapmadığını bırakmadı. Pişman etti bizi. Gerçi yaptıkları kadın konusuyla ilgili değildi. Kadınlardan korkardı. Kadınlar da taktığımız bu nişanlara göre davranmalı bizlere. Nereden bilsin senin ne olduğunu? Özürü ortadan kalkmalı. Kumarcılar arasında bir dalgalanma oldu. Mano'yu fazla alıyor. Hesabı yanlış yapıyor. Hem oynamak hem mano almak olur mu? Turgut duruma el koydu. Benim namıma oynuyor. Kendi namına mano alıyor. İsterseniz keselim. Kısa boylusu kişiliğini iyice bulmuştu. Sana ne oluyor? Sen sanki kral mısın? Turgut ayağa kalktı. Kısa boylunun yanına dikildi. Tepeden tırnağa biri süzdü onu. Durdu, bekledi. Safter atıldı. Kaybediyor. Biraz bozuldu. Önemli bir mesele yok. Sen keyfine bak beyim. Kısa boylu durumu kurtardığına memnun, acele örtünün başına döndü. Yazık, meseleler çabuk kapanıyor. İnsan her şeyi göze aldığı bir anda hırsıyla baş başa kalıyor. Onun için değmez, bunun için değmez. Adamın yorulduğuna değmez, üzüldüğüne değmez. Bir orospu değer mi erkek adamların dövüşmesine? Delikli demir icat oldu. Düellonun tadı kalmadı. On adım yürüyeceksin, sırt sırta döneceksin, nişan almak için bir süre bekleyeceksin. Tıpkı filmlerdeki gibi. Yerine döndü. Kızı yeniden kavradı, göğsünü tuttu. Kız müşterilerin iş dışındaki saldırılarına karşı gösterdiği tepkinin verdiği alışkanlıkla direndi. Yapmacık bir cilve. Ağızlarından da öptürmezlermiş. Savaştan dönmüşüm, yorgunum kızım. Bana bir öpücük ver yavaş yavaş. Kızın üstüne eğildi. İyi, kaçmadı. Kadına sarıldı. Kumar, kadın ve içki. Dördüncü sınıf tatlı hayat. Derler ki derileri gergin dursun diye şap sürerlermiş. Kadın kokusu ne de olsa, ucuz lavantayla karışık da olsa. Biz kadınlar gibi değiliz. İnsana karşı duyarlılığımız var. Kadın ürperdi. Yapma dedi. Sıyrıldı. Yapma. Ezeli ve ebedi cevap. Ey zavallı ruh. Nedir bu yaptığın rezalet? Nereye sığar? Görelim gel bu rezaletleri. Ve onları doğuran tembel arzuları. Ve karında yerleşen ve kafanın azdırdığı iştihaları ve onunla birlikte teşebbüse geçen eli ve temizleyelim bu yaşamak için geldiğimiz dünyadan kalın arzuları. İnceleri kalsın yalnız. Nedir bu rezalet? İnsanın hem eli hem kafası çalışır mı? Okuduğun satırların etkisi altındasın. Buldum seni. Selim Işık, tembel aşık. Kadın sızlandı. Herkesin içinde ne yapıyorsun? Çek elini. Kelimelerin beni tahrik edemiyor. Soluk orospu. Yarı karanlıkta kadını karıştırmaya devam etti. Elleri dokunduğu hiçbir yerden memnun kalmıyormuşçasına aranıyordu. İleri gitmedi. Eli kadının kalçalarında karar kıldı. Bir akşam üniversitedeki arkadaşlarla böyle bir sokakta kapıdan kapıya nasıl vurmuştuk arzularımızı. Efendim? Yarı çıplak kadınlar, üstü çıplak altı etekli kadınlar, altı çıplak üstü kazaklı kadınlar, divanlarda bacaklarını açmış kadınlar, divanlarda bacaklarını karınlarına çekmiş kadınlar, salonda dolaşarak memelerini sallayan kadınlar, öne eğilmiş memelerini gösteren kadınlar, arkaları dönük kadınlar, hiçbiri onlara göre değildi. Bir evin önünden geçerlerken Turgut'un gözü yarı aralık duran kapıdan görünen giriş koridoruna takılmıştı. İçeriden gülüşmeler geliyordu. O tarafa yöneldiler, merdivenleri çıktılar. Koridorun sonunda, salonda, merdivenin başında, öteki evlerdeki gibi yarı çıplak kadınlar dolaşıyordu. Kapının hemen yanında da bir erkek, bir iki kadınla konuşuyordu. Altın dişli, esmer, bıyıklı genç bir adam. Kadınlara davranışından onları daha önceden tanıdığı anlaşılıyordu. Sohbetleri uzadı. Adama bir sandalye getirdiler, oturdu. Genç adam kadınlara müstehcen şakalar yapıyor, onları güldürüyordu. Sözlerinin arasında teklifsiz ve alışkın bir hareketle elini uzattı. Kadınlardan birinin eteğinin altına soktu, kadının bacağını okşadı. Gülüştüler. Bütün gece kadınları ilgisiz gözlerle seyreden Turgut bir anda heyecanlandı. Zevkle seyretti bu sahneyi. Çok kısa süren bir sahne. Adam hemen elini çekti. Bir iki saniyelik bir temas. Turgut Selim'in merak ve tutkuyla bakan gözlerini yakaladı ve atıldı. Böylesini seyretmek daha başka oluyor değil mi? İnsan bir tuhaf oluyor değil mi? Kadın adamın eline vuruyor, gülerek söyleniyor, utanmış gibi onları seyreden gençlere bakıyor. Selim kızardı. Suçüstü yakalanmış gibi telaşlı gözlerini yere indirdi. Gülümseyerek meseleyi kapatmaya çalıştı. Şimdi beni görseydi nasıl hissederdi acaba? Elini kadının diz kapağından yukarılarda gezdirdi. Çorabı yok, ne yazık. Çorabın bitip etin başladığı yere dokunmaya bayılırım doğrusu. Bacakta eşyanın bitip insanın başladığı yer elin altında, vücudun duygulara karşılık vermeye başladığı nokta. Daha yukarıda sıcaklık da gittikçe artmaya başlar. Dünyanın merkezine doğru. Bilinmeyene doğru yolculuk. Kadına sarılmış küçük hareketler yapıyor sınırı aşmadan. Uzaktan bakılınca insana hiçbir şey yapılmıyormuş gibi gelir. Bir şeyden şüphelenilmez. Telaşsız, hafif bir hışırtı. Bazı duyguları ifade etmek ne kadar zor. Elim anlatabilir ancak. Elimin derisinden vücudumun hayati merkezlerine yayılan bu duyguyu sizlere iletmekte güçlük çekiyorum insan kardeşlerim. Efendim? Yalnız dokunma duyusuyla açıklanabilir mi? Ya da elektriklenmeyle? Olamaz. Hücrelerin bir kenarına sığınmış cinsel zerreciklerin bir dış etken yoluyla uyarılması. Kelimeler, kelimeler, kelimeler. Bütün duyularımla giriştim işe. Hepsi var. Hayır, kitaplardan da etkileniyor insan. Okuma duyusu eksik. Elimin altında kımıldıyor. Yaşadığını bilmek bana heyecan veriyor. Kadının kulağına eğildi. Benden hoşlandın mı? Buna ne diyebilir ki? Konuşma duyusu. Kadın belirsiz bir hareket yaptı. Kadınlarla konuşurlar. Bir bara giderler, konsomatrislere içki ısmarlarlar. Bir daha, bir daha. Hep konuşmak için. İnsan olduğumuzu kendimizi ispatlamak için. Köpeklerden farklı olduğumuzu göstermek için. Kadınlar da köpeklerden farklı olduklarını göstermek için utanırlar. Utanmış gibi yaparlar. İşte yanındaki kadın da 10 dakikada bir kollarımdan sıyrılıyor, arada bir elimi itiyor. Uzandığı yerden sıçrayarak kalktı, barbut oynayanların yanına geldi. Kısa boylu müşteri kazanıyordu anlaşılan. Neşeliydi. Grant Mama elini koynuna sokmuş, Turgut'un verdiği 100 liralardan birini bozdurmak üzere çıkarıyordu. Zafer eski günlerini hatırlamanın verdiği ciddiyetle oyunun raconuna uygun gitmesine çalışıyordu. Turgut eski kumarcıya kaşlarını çatarak baktı. Bu ne biçim kumar?